Ayrım 4.
Yaşlı adam, 8 yıl önce bu hapishanede yatan hırpani kılıklı genç serseriyi anımsıyor. Vincenzo Moreno, kütük defterine o zaman 893 numaranın yanına, şimdi duvardaki takvimde resmi bulunan gencin adını yazmıştı. El Cordobes'di o tutuklu. 350 kilometre güneyde, Senor Moreno'nun eski konuklarından bir başkası, daha az ünlü biri, Cordova'da benzin pompacısı olarak çalıştığı garajdan heyecanla çıkıyor ve bugünkü bahşişini gözden çıkarıp komşu barın televizyonunun önünde bir iskemle kiralamaya koşuyor. Juan Harillo, üne giden uzun ve çetin yolda bir vakitler El Cordobes'in yoldaşı olmuştu. Birlikte kırlardaki otları yemişler, portakal çalmışlar, ilk boğalarıyla karşılaşmışlar, yük vagonlarının basamaklarında İspanya'yı baştan başa birlikte dolaşmışlardı. Polislerden birlikte sopa yemişlerdi. Bedenlerinde aynı yara izleri vardı. Birlikte acı çekmişler ve ikisinden biri başarıya ulaşıncaya dek aynı umutları paylaşmışlardı. Cordova'dan birkaç kilometre uzaklıkta bulunan ve bu iki delikanlının doğum yeri olan kasabada herkes Göksel Öfke'nin Corrida'yı durdurup durdurmayacağını kendi kendine soruyor. Saat 3'ten beri Palma del Rio'nun bütün kahveleri hınca hınç dolu. Bir dayanışma heyecanı içinde televizyon sahibi birkaç kişi aygıtlarını herkes yararlansın diye kapının önüne çıkarmış. Kunduracı Rafael Nieto'nun ve fırıncı Antonio Gonzalez'in dükkanının önünde yüzlerce sabırsız Palmalı toplanmış. Papaz Don Carlos, boğa güreşçisi Felix Moreno'nun karısının dinsel törenleri izlesin diye armağan ettiği televizyonunu paylaşmak üzere birçok kimseyi evine çağırmış. Kasabanın ebesi Dona Goza, kahveci Charnica ve daha birçok afiyandoyu davet etmiş. 28 yıl 16 gün önce Matador'un dünyaya gelmesine o yardım etmişti. El Cordobes'in kendisini aldığı evin salonunda ablası Angelita Benitez kendisinin ekranda görünmesini sinirli bir hava içinde bekliyor. Hayatında ilk kez dua edemeyecek kadar heyecanlı ve şaşkın. Çevresini alan komşuları, dostları, akrabaları unutmuş gibi gözlerini ekrana dikmiş ve bekliyor. Ve içinden televizyonda görünmesi onun da Franco kadar ünlü olduğunu kanıtlar diye düşünüyor. Madrid yakınında Pardo'daki 400 yıllık tarihi şatoda Apollo'nun heykeliyle süslü bir balkonun tavanı altında ülkenin yazgısını 25 yıldır elinde tutan ve Endülüslü köylünün kadının gözünde dünyanın en ünlü kişisi sayılan adam da televizyonun karşısına oturmuş. Hiçbir devlet işi General Franco'nun vatandaşlarını heyecandan heyecana sürükleyen olayı izlemesini engelleyemez. Bir koltuğa rahat yerleşmiş, ellerini göbeğinin üzerine kavuşturmuş, ünü kendisininkini aşan tek İspanyol'un zaferine tanık olmak istiyor. Arenaya doğru akan araba ve otobüs ırmağının sonlarında tavanı bavullarla dolu uzun bir Chrysler kendine yol açmak için umutsuzca çırpınıyor. Onu gören şoförler klaksona basıyorlar. Kadınlar öpücük gönderiyor, çocuklar el çırpıyorlar. Arabanın içinde camlarda koşuşan yağmur damlalarına hüzünle bakan bu kargaşalığın sorumlusu Endülüslü köylü kadının kaygı dolu incelemeninin General Franco ile kıyasladığı adam bulunmaktadır. Sebep olduğu trafik tıkanıklığı nedeniyle El Cordobes'in meslek yaşamının en önemli randevusuna Madridlilerin 4 yıldan beri bekledikleri randevuya geç kalması olasılığı var. Bu yıllar içinde Madridliler ona karşılarında dövüş yapmak istemediğini söyleyerek sık sık sitem etmişlerdi. Bu iftiraya söküp atmanın ve delikanlılık çağının kibirli ve dokunaklı savaşını vermenin zamanı gelmiştir. Ağır ağır ilerleyen arabanın içinde Matador'un kaygılı bir duruşu var. Sorumluların yağmurdan ötürü Corrida'yı iptal etmek zorunda kalmalarından korkuyor. Az önce Banderioraların şöyle demişti. Madridlileri oraya boşuna toplamış olmaktansa gerekirse ayaklarıma su kayakları takıp dövüşürüm. Daha önce de mesleklerinin çizgi dışı özelliği nedeniyle abartmalı konuşmalardan hoşlanan tüm matadorlar gibi Paco'ya şu andı vermişti. Paco, bu akşam ya halkın omuzlarında büyük kapıdan çıkacağım ya da sedye ile revirin kapısından. Chrysler tıklım tıklım dolu Las Ventas'ın demir kapısının 200 metre uzağında duruyor. Yalnız ve yalnız El Cordobes'i görebilme umuduyla meydanı dolduran aficionado okyanusu içinde adeta yutuluyor. Evlerin pencerelerine ve damlarına dolan yüzlerce Madridli günün kahramanını selamlıyor. Birkaç duvarcı yerden 6 kat yüksekte sağlamlığı götürür iskelelerin üstünde çarşaftan kesilmiş ve üstüne Yaşasın El Cordobes yazılmış bir bezi Chrysler'e doğru çılgınca sallıyorlar. 5 yıl önce Chrysler'deki genç o duvarcılarla birlikte mala kullanmıştı. Onlar bugün o tünedikleri yerde halkın arenadan yükselecek olan kükreyişlerini dinleyerek eski yoldaşlarının utkusunu paylaşmaya hazırlanıyorlar. Otomobil sonunda kalabalıktan sıyrılabildiğinde Matador arabadan iniyor. Gazeteciler yığınını yararak Notre Dame de Covadonga papazının bu sabah siyah çantanın içinde taşıdığı kutsanmış yağla mayasız ekmeği getirdiği küçük kilisenin kapısına doğru ilerliyor. Ancak bir insanın ölüm randevusuna gitmeden önceki o kısacık dua anında bile sabırsız ve meraklı kalabalık Matador'un peşini bırakmaz. Matador'un rahat rahat dua edebilmesi için Bandiero Paco Ruiz kilisenin kapısında ikinci bir kapı gibi dikiliyor. Paco, efendisinin Tanrı ile baş başa bulunduğu bu kısa süre içinde en çok neyi düşündüğünü bilir. Pırıltılı giysiler içindeki palmalı yetimin aceleyle bakireye ve efendisine duasını mırıldanırken gözlerinin önünde hayal meyal anımsadığı, anasıyla hiç görmediği ama ruhunun derinliklerinde arayıp durduğu babasının imgeleriyle karşı karşıya olduğunu yalnız o bilmektedir. "Onlar cennetteler," Paco demiştir bir gün, "ve beni koruyorlar." Gösterinin yöneticisi Mariano de Coeras'ın gözü bir saate kayıyor, bir hızla yağan yağmura. Saat 17.55. Her şeyde geç kalmanın olağan bir alışkanlık haline geldiği bu ülkede kutsal bir gelenek koridanın tam saatinde başlamasını emreder. Öyle ki bir ayaklanmayı göze alma pahasına koridayı iptal etmenin ya da yapılmasına izin verip üç matadoru ve yardımcılarını ölümcü bir tehlikeye atmanın manevi sorumluluğunu yüklenen kişi, mesleğinin bu en önemli ve en güç kararını 5 dakika içinde vermek zorundadır. Üç matador ve başkan kumları incelemek üzere piste çıkıyorlar. Onları gören seyirciler ayağa fırlıyor, şemsiyelerini, şapkalarını ve büyük beyaz mendillerini sallamaya başlıyorlar. Açıktaki yerler için kara borsacılara 1000 Fransız frangı ödemiş olan yağmur altındaki seyircilerden başlayarak yukarıya doğru yayılan tehdit sesleri gök gürültülerini andırıyor. Az sonra basamaklardan piste doğru haykırmalar, ıslıklar, karşı koyma sözcükleri yağmaya başlıyor. Nihayet binlerce ağızdan şamatayı bastıran ve halkı çılgın bir heyecana sürükleyen çağrı duyuluyor. Boğalar, boğalar, boğalar. Meydanı öyle bir gümbürtü sarmış ki piste matadorlar birbirlerinin söylediklerini duyabilmek için bağırmak zorundalar. Kum zemin su içinde, kaygan ve yer yer çamur çukurları meydana gelmiş. Matadorlar neye karar vereceklerini kestiremiyorlar. Beklemekten ve yağmurun yarattığı tersliklerden öfkelenen halk ayaklarını yere vuruyor, hakaretler yağdırıyor. Yer yer kavga çıkıyor. Yönetici için duraksama gereksiz. Koridayı hemen iptal etmek zorunlu. Pistin çamurları üstünde gezinirken tüm İspanya'nın yükünü gerçekten sırtında hissediyor Marina Cueros. İleride bu itirafta bulunacaktır. Görevim koridayı iptal etmekti. Ama o bekleyiş vardı. O umut, o sinirli atmosfer vardı. El Cordobes'in büyük ünü bizi mahkum ediyordu. Bakışlarını boyuna bağıran kalabalığa doğru kaldırıp bir an onları seyreden El Cordobes, kılıcını iki boğaya saplamadan oradan uzaklaşmayacağını bildiriyor. Bunun üzerine bir ses, gürültüleri bastırarak yükseliyor ve koridanın yarım saat sonra başlayacağını ilan ediyor. Bu kararıyla yönetici, insanların öfkesi bir felakete sebep olmadan göğün öfkesi diner diye umuyor. Bu yeni bekleyiş süresince yağmurdan sırılsıklam olmuş basamakları tek bir izleyici terk etmiyor. El Cordobes hayranlarının öfke gösterisinden korunmak için revinin doktoruna sığınmaktan başka çare bulamıyor. Revirde doktorun kendisinden önce güreşmiş toreroların yaralı vücutlarını serdiği krom ameliyat masasının bir köşesine oturup operatörle ve hasta bakıcılarla şakalaşıyor. Saat 6'yı çeyrek geçe birden bir güneş ışını göğü deliyor. Meydanda bir alkış tufanı sağanağın sonunu kutluyor. İşçiler çukurları doldurmak üzere kum torbalarıyla piste koşuyorlar. Öte yandan Bandereyoralar matadorlarına o kaygan piste kendisinin ve yardımcılarının hayatını tehlikeye atmamaları için son kez yakarıyorlar. Büyük ününün tutsağı olan El Cordobes sağduyunun sesini dinleyecek durumda değil. Adamlarını yanına alarak toreroların girdikleri ve ölen boğaların süslü katırlarla sürüklenerek çıkartıldıkları kapıya doğru ilerliyor. Adamlar koridayı başlatan paseo yani geçit töreni için sıraya giriyorlar. Sadık Paco Ruiz üzerinde pullarla Büyük İsa'nın resmi işlenmiş şatafatlı pelerinini matadorunun omzuna yerleştiriyor. Suratlar asık. Boğa güreşçilerinin kalplerini kıskaca alan korkuyu belli etmemek için takınmayı adet edindikleri gülümsemeli çehreye iltifat eden yok bugün. Sakin sakin gülümseyen El Cordobes ilk sırada. İki arkadaşı Pedres ve Palmeno'nun ortasındaki yerini alıyor. İkinci sırada en eski matador Pedres'in banderiyoroları, sonra Palmento ve Cordobes'inkiler yer alıyorlar. Onları aynı sırayla pikadorlar izliyor. O sırada arenanın bir yanında başkanlık locasında Mariano de Queiroz'un mutlak otoritesinin simgeleri olan çeşitli renklerdeki dört mendili açıyor. Gösterinin seyrini bunlar düzenleyecek. Beyaz mendil, tersiyoların yani koridanın evrelerinin değişmesini ve matadorların başarılarını ilan edecek. Yeşil, sakatlanması halinde boğayı dışarı atmalarına izin verecek. Kırmızı, alçakça davranan boğayı cezalandırmak için hazırlanmış özel kırmızı banderiyaların batırılmasını emredecek. Mavi, hayvan özellikle yiğit davranmışsa ölüsünü selamlamak için şeref turu atılmasını önerecek. Nihayet başkanlık locasının üstünde beyaz mendilin dalgalandığı görülüyor. Bir trompetin sesi nemli havayı yırtıyor. Bu işaret üzerine kapı ağır ağır açılıyor ve boğa güreşçileri törensi bir tavırla kasılıyorlar. Bakışlarını kalabalığa doğru kaldıran Paco Ruiz, halkın ayağa fırladığını görüyor. Tecrübeli gözleri, sanatı yoğun tartışmalara yol açan Matador'a karşı beslenen ön yargıların ona uğur getireceğini fark ediyor. Herkes haç çıkarıyor. El Cordobes arkadaşlarına dönüyor ve ciddi bir sesle geleneksel sözleri tekrarlıyor. Tanrı şansınızı artırsın. Bu sözler üzerine biri Toril'in anahtarını taşıyan iki atlı Alguacil'in peşinden Torero'lar geçit töreni için sırayla ıslak kumların üzerinde ilerlemeye başlıyorlar. 2. Palma del Rio'nun umutlu günleri. Angelita'nın anlatısı. Doğduğu günden beri kardeşim Manuel için durmadan ağlarım. Ve biliyorum onun yüzünden daha çok ağlayacağım. O doğduğunda 8 yaşımdaydım. Anımsıyorum. Savaştan az önce sıcak bir Mayıs akşamıydı. Bütün bir öğle sonu üst kattan annemin iniltilerini duymuştu. Sonra bir bebeğin haykırışı geldi kulaklarıma. Ben de ağlamaya başladım. O çocuğu istemiyordum. Zaten 4 kardeştik. Encarna, Pepe, Carmela ve ben. Üstelik ablaları olduğumdan onun bakımını da ben üstlenecektim. Ve özellikle yiyeceğimize biri daha ortak olacaktı. O devirde evimizde didinmekten ve açlıktan başka şey yoktu. Ufacık bir kızken her gün daha fazla işten başka ödül aldığım olmazdı. Çalışmak gerekiyordu. Çünkü aksi halde yiyecek bir şey bulamazdık. Bazen gene de bulamadığımız olurdu. O zaman aç oturmak ve ağlamaktan başka bir şey gelmezdi elimizden. O zamanlara değin anımsadığım tek şey guruldayan karnımdır. Okula gitmiyordum. Arada sırada kilisenin yanındaki rahibe manastırına giderdim. O da okuma yazma değil, sadece biraz dikiş öğrenmeye. Olup olacağı iki sözcük yazabiliyordum. Angelita Benitez, yani adım. Bazen pazar günleri sörler bize ekmek ve biraz domuz pastırması ya da yağ verirlerdi. Rahibelerin okulu bu yüzden severdim. Bir kez anımsarım bir çift sandal verdiler. Ne kız kardeşlerim Encarna ve Carmela, ne erkek kardeşim Pepe, ne de ben o güne dek sandal giymiştik. Yalın ayak yürürdük. Kışın diz boyu çamura batardık. Eve döndüğümüzde annem donmuş ayaklarımızı sıcak su dolu bir leğene sokardı. 8 ya da 9 yaşına bastığımda sörlerin okuluna gitmez oldum. Zira o yaştan başlayarak büyükler gibi çalışmam gerekiyordu. Kale Anka'da oturuyorduk. O devirde bu sokaklar taş döşenmiş değildi. Kışın çamur deryasına dönerdi. Evleri de birbirine benzerdi. Hepsi tek katlıydı ve kireçle badalanmıştı. Her ay bir kova su ve biraz kireç alıp badanayı yenilemek gerekiyordu. Ucuna saz ve yaprak sardığımız bir sopayı da fırça diye kullanırdık. Kale Anka'da evinin duvarlarını düzenli olarak badanalamak çok önemliydi. Aksi halde konu komşu kötü konuşurdu. Bu ödev bizim evde anneme düşerdi. Yoksul olduğumuzdan Kale Anka'daki ve başka yerlerdeki evleri badalanamaya giderdi. Annem çok çalışkandı. Bazen de onunla gider kovayı taşırdım. Birinci katta oturanların çiçek saksıları vardı cam kıyısında. Bu da evleri renklendiriyordu. Anka sokağındaki konutumuzun girişinde kapı değil, yalnız perde vardı. Perde ucunda avluya inen bir merdivenin bulunduğu bir geçite açılıyordu. Avlunun bir köşesinde birkaç yaprakçık açan yaşlı bir portakal ağacı vardı. O evde oturduğumuz sürece bir tek portakal verdiğini görmedim. Kuyunun yanındaydı. Kuyunun ağzı yeşil, küflü ve kaygan taşlarla çevrili upuzun bir delikten ibaretti. O devirde Palma'da su sıkıntısı çekiliyordu. Bir ipin ucuna bağladığımız eski bir kovayı kuyuya salıp çekerek suya kavuşabiliyorduk. Bu su öyle pis, öyle bulanıktı ki hiçbirimiz içmeye cesaret edemiyorduk. Zaten kuyu da leş gibi kokuyordu. O kadar ki su çekerken öğürmekten kendimi alamıyordum. O zamanlar sokağın sakinleri eşek koşulmuş ve içi damacanalarla dolu arabasıyla her gün oradan geçen satıcıdan su almak zorundaydılar. Damacanası yarım pesetaydı. Çok yoksul olduğumuzdan babamız işsiz kaldığı günler su satın alamaz, kuyudan çekip içerdik. Evimizde dört aile otururduk. Avlunun bir köşesinde kiremitten yapılma bir saçağın altında bir ocak vardı ve herkes sırayla orada yemeğini pişirirdi. Bu altında tahta parçaları yaktığımız iki oyluklu bir taştan başka bir şey değildi. Evimiz tek penceresi sokağa bakan bir odadan ibaretti. Bir tek elektrik ampulümüz vardı ama onu da yakmazdık, zira elektrik çok pahalıydı. Bütün eşyamız bir masa, bir komodin ve dört sandalyeden ibaretti. Bunları da annem babama çeyiz olarak getirmişti. Masanın üstünde Toledo kumaşlarına benzer rengarenk nakışlarla süslü bir örtü yayılmıştı. Annem iğne işlerini pek severdi. Anımsadığım kadarıyla gözü gibi baktığı tek eşya oydu. Annem ve babam bir yatakta yatarlardı. Carmela'yı ve emzirdiği son çocuğunu da yanlarına alırlardı. Annem çocuklarını bir yenisi gelinceye dek sütüyle beslerdi. Kardeşim Pepe ve ben geceleri yere serdiğimiz ottan bir minderde yatardık. Yatağın başucunda büyük annemin armağanı olan tahta bir haç asılıydı. Dinle başı hiç hoş olmayan babam annemin hatırı için onu oraya asmıştı. Kanısınca papazlar zenginlerden yanaydılar ve yoksullara sırt çevirmişlerdi. Babam ciddi bir adamdı. Yüzü hemen hemen hiç gülmezdi. İçmez ve gitar çalmazdı. Tanrı'nın her günü çalışırdı ve Palma'nın en çalışkan adamıydı. Herkes gibi o da ırgatlık yapardı. Kışında zeytin toplardı. Daha sonra toprak sürmeye giderdi. O devirde yeteri kadar beygir ya da katır bulunmadığından kimi zaman sabanı insanlar çekerlerdi. Tarlada iş bulamadı mı yolları arardı. O zamanlar herkes iş arardı. Emekçiler Plaza de Los Trobadoros'a giderlerdi. Büyük malikanelerin kahyaları sabahın çok erken saatlerinde oraya varır ve el emeğini bazen bir, bazen üç günlüğüne oradan sağlarlardı. Bazen de ırgatlar gidip iş isterlerdi. Babam gibi iyi işçilerin Plaza del Los Trobadoros'a gitmeleri gerekmezdi. Kahyalar evimize bazen çok erken saatte, hatta gün ışımadan gelirlerdi. İş süresi asla tam olarak bilinmezdi. Bir gün, bir hafta, bazen bir ay olurdu. Para konuşulmazdı. Ücretler bilinirdi. Bu nedenle pazarlığa girişilmezdi. Günde 5 ya da 6 peseta verirlerdi. Öyle ki iş önerildi mi gidilirdi, o kadar. İşçiler atla önde giden kahyanın peşinde yaya olarak yola çıkarlardı. İş şafakla başlar, gün batımında sona ererdi. İşçilerin yaya gitmekten başka olanakları yoktu. Bisiklet bilinmezdi. Bazen iş yerleri kasabaya yakın, bazen çok uzakta olurdu. Babam bütün yük malikanelerde Felix Moreno, Martinez ve daha başka birçoklarının yanında çalışmıştı. Bunlar evimizden en aşağı 20 kilometre uzaktaydılar. İçlerinde en zengini Don Felix Moreno'ydu. Hatta Endülüs'ün en önemli kişisi olduğu bile söylenirdi. Bizim bildiğimiz en zenginiydi. Ama işçisine bir peseta fazla vermektense adamcağızı tepelemeyi yeğlerdi. Şimdi ölmüştür. Ölüleri rahat bırakmak daha doğru olur. Ancak şunu söyleyeyim. Hepimiz ondan nefret ederdik. O kadar ki at arabasını ya da otomobilini yolda gördük mü şeytanı görmüş gibi kaçardık. Hepimiz Don Felix'ten korkardık. Çok kötü bir adamdı. O devirde çok fiestamız yoktu. Pazar öteki günler gibi bir gündü. Herkes çalışırdı. Zeytin mevsimi geldi mi hepimiz zeytine giderdik. Her aile bir ağaç seçer ve toplama işine başlardı. Babamla annem ağaca tırmanırlar, ben de düşen zeytinleri toplardım. Günde genellikle bir sepet doldururdum. Babam benden çok memnundu. Zira ne kadar çok sepet doldurursak o kadar çok para alırdık. Hava çok soğuk olurdu ve el ve ayaklarımız donduran rüzgarları düşünmemek için şarkı söylerdik. Şarkıları anımsamam ama üşümemek için avazımız çıktığı kadar bağırdığımızı bilirim. Babamın sesi güzel değildi ama o da söylerdi. Bazen köylüler ateş yakarlardı. Bunu görür görmez hemen koşup biraz ısınırdık. Ancak o zaman da sepetlerimiz dolmazdı ve az sonra babam Angelita, Angelita diye seslenirdi. Bu uzun zeytin toplama günlerinde babam elimi çabuk tutmamı söylemekten başka ağzını açmazdı. Şafağın ilk aydınlığında başlar, akşam hava iyice kararıncaya dek çalışırdık. Hepimiz orada ya bir samanlıkta ya da bir ahırda yatardık. Her ailenin bir köşesi vardı. Palma'dan uzakta geçen bu yaşantı 2-3 hafta sürerdi. Sabahları birer tas migas içerdik. Bu içinde nadiren yağa batırılmış ekmek parçaları bulunan yavan suya bir çorbaydı. Bazen de biraz ısınalım diye kahvaltıda anasonlu bir alkol olan aguardiente içerdik. Zenginler sabahları salam yerler. Bizim için ekmek bulabilmek bile büyük bir şey sayılırdı. Öyle olunca ağacımızın altında otururduk ve annem bize birer parça ekmek, birer domuz pastırması verirdi. Son lokmamızı yutar yutmaz da babam ayağa fırlar ve yeniden sepetleri doldurmaya koyulmamızı emreden güçlü bir vamonos çekerdi. Akşamları nohut yahnisi ya da öğlende olduğu gibi gene birazcık ekmekle domuz pastırması yerdik. Yaşantımız mevsimlerin ritmine uyarak işte böyle sürerdi. Kasım, yeşil, Şubat, siyah zeytin zamanıydı. İlkbaharda tarlalar sürülür, ekinler ekilirdi. Yazla birlikte hasat başlardı. Bundan sonra tarla işleri uzun süre dururdu. Revş olmadı mı yiyecek de bulamazdık. O zaman da babam Ninovales'in kahvehanesinde garsonluk yapardı. Burası Palma'nın göbeğinde işçilerin uğrak yeri olan ufak bir kahvehaneydi. Babam gece geç vakit eve döndüğünde ilk işi cebindeki bahşişleri boşaltmak olurdu. Müşteriler babamı severlerdi ve paraları oldu mu bir ya da iki sentimo verirlerdi. Annem de çalışırdı. Güçlü bir kadındı. Gün boyu evleri badanalar ya da çamaşır yıkardı. Geceleri de çoğu zaman dikiş dikerdi. Babam yalnız onun dikiş diktiği günler elektrik yakılmasına izin verilirdi. Annemle babam o zamanlar gençtiler. Ama bizi besleyebilmek için öyle çok çalışırlardı ki vaktinden önce çökmüşlerdi. Hele babam. Gören en iyi konu ihtiyar sanırdı. İlk evlat olduğum için herhalde en çok beni severdi. Bana hep Angelita derdi. Başka bir atla çağırmazdı. Çok küçükken avluda tahtadan bir sandığım vardı. Evim derdim. Daha sonra kız kardeşim Carmela ile oynamaya başladık. Babamın bir sicim ve iki tahta halkayla yaptığı atlama ipinden başka bir oyuncağa sahip olmadım. Bir gün renkli kağıtlar geçti elime. Carmela ile oturup elbise yaptık ve malikanedeki hanımefendiler oyununu oynadık. Ama böyle oyunla vakit geçirdiğimiz azdı. Zira iş vardı. Durmadan çalışmak vardı. Bazen de Kale Anka'da komşu kızlarla oynardım. Birinin adı Trini, ötekininki Maria'ydı. Artık öldüler. Anna Horillo da komşumuzdu. Benim yaşımda çocukları vardı. Oğlu Juan, kardeşim Manuel de aynı zamanda doğdu. En sevdiğim insan büyük annemdi. Onun da adı Angelita'ydı ve bizimle otururdu. Bir zamanlar daha iyi yaşarmış zira büyük babamın iki ineği varmış ve Palma sokaklarında süt satarmış. Ama inekler hastalanıp ölmüşler ve büyük annem de bizler kadar yoksul olmuş. Torunları arasında o da en çok beni severdi. Nesi varsa benimle paylaşırdı ama zavallının verebileceği fazla bir şeyi yoktu ki. O devirde Palma del Rio'da eğlence çok azdı. Jerez sineması vardı ama paramız yoktu ki gidelim. Bazen gezginci bir tiyatro, bazen flamenko dansçılar ve şarkıları Palma'ya uğrarlardı. Jerez sinemasına bir kez gittik. Anımsarım, Manuel doğmamıştı daha. Babam Encarna'yı ve beni götürdü. İyi yerler çok pahalıydı bizim için. Bir pesetaydı. Biz arkada ayakta durduk ve babam bizi sırayla omuzuna çıkartıp seyrettirdi. Yazın 13. Alfonso Caddesi'nde bir çadır sineması kurulurdu. Adı da Cine Colosio Espana'ydı. Bazen çadırın altından usulca içeriye girerdik. Ama öyle küçüktü ki filmi anlamazdık. O devirde anladığımız tek şey şuydu. Açlıktan ölmemek için çalışmak gerekti. Evimizde boğa lafı edilmezdi. Babamın Fiesta Brava'ya pek merakı yoktu.